Ailece'de ilk konuğumuzu ağırlama zamanı NP İstanbul Beyin Hastanesi nöroloji uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı hocam her çarşamba olduğu gibi konuğumuz oluyor. Hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk. Sağ olun. İyi sabahlar herkese.
Teşekkür ediyoruz. Bugün yine insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olan beyne bir kapı aralıyoruz. İnsan çok garip bir canlı. Diğer bütün canlılar arasında kendi kafasının içine bakmayı düşünebilen bu farkındalığa sahip tek canlı. Değil mi? İnsan başlı başına bir mucize.
Evet, yani esasında tabii burada ironik olan şey şu, o dediğinize tam gene besleyen şey. Yani kafamızın içindeki beyin kendi kendini araştırıyor.
Evet.
Yani aslında sanki ağızdan konuşurken başka biri konuşuyor ama aslında beyin konuşuyor. Beyin diyor ki benim bilinç diye bir şeyim var. Bu nedir, nasıl ortaya çıkıyor? Bunu ben bir araştırayım bu bedene ve vücuda, insanoğluna. Yani çok ironik ve tuhaf bir durum var aslında ortaya bakıldığı zaman bu şekilde.
Katman katman soyduğunuzda hani ben düşüncelerim, fikirlerim bile değilim. Çünkü düşüncelerim, fikirlerim gelişiyor, değişiyor. Ama ben aynı yerde kalıyorum. Bunlar işte o ben konuları apayrı konular. Peki hocam, erişkinliğe ulaşmış bir beynin bir sonbaharı ya da yolun yarısı böyle bir kilometre taşı var mı?
Yani şöyle tabii, yaş aldıkça ve yaşlanma demiyorum ben ona açıkçası. Yaş aldıkça ve zaman geçtikçe tabii ki fiziksel, psikolojik, bilişsel, zihinsel bazı değişikliklerimiz ortaya çıkıyor. Yani normalde kültürel olarak da bunu zaten birçok kültür kabul ediyor. İşte ergenlik, erişkinlik, orta yaş, ileri yaş, yaşlılık gibi böyle sınıflandırmalar var. Hı hı. Mesela işte şair ne demiş? 35 yaş yolun yarısı. Hı hı. Yani bu tamamen toplumdan aldığı sezgiyle, gördükleriyle söylemiş tabii. O zamanlar 35 yaş yolun yarısı olabilir. 70 yaş ileri yaşsa da.
Şimdi 65 genç diyorlar değil mi? Şimdi 65'e kadar genç diyorlar.
Şu an tabii beklenen yaşam süresi çok arttı. Türkiye'de bugün doğan birisinin beklenen yaşam süresi 85 yaş. Hı hı. Yani dolayısıyla yaşlılık da kendi içerisinde erken, orta, ileri yaş diye sınıflanıyor 60 yaşından sonra. Ama tabii erişkinlere bakıldığı zaman aslında beynimiz ya da sinir sistemimiz, beynimiz 21 yaşında olgunlaşıyor bütünüyle. Karar verme yetilerimiz, her şey olgunlaşıyor ama verimlilik dönemi yaklaşık 35-40'tan sonra biraz zorlanmaya başlıyor. Bu biraz kısa bir süre insan hayatına bakıldığı zaman. Yani 35 yaş 40'tan sonra öğrenme sürecimiz biraz daha zorlanıyor. Çünkü beynimizin yapısı değişiyor ve 20 yaşlarında 30 yaşlarında öğreneceğimiz şeyleri için yarım saat bir saat çaba harcayınca öğrenirken 35 40 45'ten sonra artık aynı bilgiyi öğrenmek için çok daha uzun çabalar sarf etmemiz gerekiyor. Yani öğrenme sürecimiz biraz yaşla birlikte zorlaşmaya başlıyor. Bu da 35 40 yaşından sonra. Yani baharımız biraz kısa gidiyor diyor önde bakıldığı zaman. Öyle diyelim.
Doğru. Hocam haddim olmadan ben de birkaç kitap kaleme almış biriyim. Ve kurgu alanında özellikle uğraşıyorum. Dikkatimi çeken bir şey var ama bütün ürettiklerim arasında. Yani hakikaten böyle bir şeyi bir daha yazamam dediğim bir iki şey var. Ama onun dışında genellikle planlı olarak zihin düşünerek, çaba üreterek üretiyor. Yani bir organizasyon şeması çıkarıp yazıyorum normalde ama bir de gerçekten sanki böyle ben yazmamışım da yazdırılmış gibi ilham evet, denen bir şey var.
Şimdi onu soracaktım. Bazen o yabancılık hissi oluyor mu diye.
Oluyor hocam, oluyor. Yani o yabancılık hissi, ilham dediğimiz şey mesela rüyada bir fikir geliyor. Kalkıyorsunuz bir anda parmaklarınız uçmaya başlıyor klavyede. İlham diye bir şey var mı? İlham ya da sezgi beynin neresinde var ya da sanki bir radyo frekansına, telsiz frekansına uyumlanıp oraya mı bağlanıyor o dönemlerde beyin? Nedir? Bilimsel evet, temeli var mı?
Bilim insanları bunu çok düşünmüşler. Çünkü öyle söylerken siz hani ben yazdım bir daha yazamam sanki. Orada aklıma şu geldi. Ben de kitaplar yazıyorum.
Tabii,
bazı kitaplarıma sonra geriye doğru baktığım zaman ya ben bunu mu yazmışım ya, ilginç. Aynı dilleri tekrar sıralayabilir miyim diye insan kendi kendine soruyor. Bunu büyük şeyler, yazarlar da sormuş, Goethe de sormuş. Yani o da mesela kendi kitaplarının ilhamla yazıldığını söylemiş. Hatta biliyorsunuz tasavvufta İbn Arabi vardır. O da birçok eserinin ilhamla yazıldığını söyler. Yani kendinden değil ama ilhamla geliyor. Aslında bu ilham dediğimiz şey nörobilimde ya da sinir biliminde sezgisel bilgi dediğimiz şeye de karşılık geliyor. Yani şöyle bir şey, büyük matematikçiler vardır. İşte Henry Poincare vardır, başkaları vardır. Mesela matematikçi Henry Poincare'in Sezgi ve Bilim diye bir kitabı var. Yani bu neden öyle yazmış, bu kitabı başlık atmış? Çünkü kendi yaşamında şunu görmüş. Matematiksel problemlerin, zor problemlerin çözümüne bir anda sezgisel olarak ilhamla ulaşılabiliyor. Fakat şunu da şöyle düşünmek lazım. Bizim beynimizde iki tane bilgi işleyen sistem var. Bir tanesi bilinçli bilgi işleme sistemi. Yani ardışık, sıra düzen, kağıtta yazarız, plan yaparız. Başlık şöyle olacak, konu başlıkları bu olacak, karakterler öyküde, romanda bu olacak, şöyle bir ilişkileri olacak şeklinde. Bu nedir? Bilinçli bilgi işleme. Fakat bazen de hızlı, daha hızlı çalışan, otoban hızında çalışan, çok daha hızlı bizim bilinçaltı bilgi işleme sistemimiz var. Bu bilinçaltı bilgi sistemine tabii bilgi şöyle gelir, bilim insanlarının sezgisel dediği şey de budur. Birçok diyelim ki bir matematik teorem var, işte bu eskiden vardı, Fermat'ın çözülemeyen matematik teorisi, denklemi. Onun üzerine mesela ya da öğrencilerin başına da gelmiştir. Bir matematik geometri problemini çözmeye çalışıyorsunuz. Uğraş uğraş bir türlü çözemiyorsunuz. Sonra biraz onu kuluçkaya yatırırsınız. Yani unuturmuşsunuz gibi yaparsınız.
Mayalıyoruz aslında bir anlamda, değil mi?
Evet. Buna mayalanma deniyor. Çok doğru. Mayalanır sonra. Sonra yersiz bir yerde hiç konuyla alakalı değilken, işte banyoda, tuvalette, asansörde, yemek yerken hiç konuyla alakanız yok. Yani bir anda puf diye bilincinize o problemin çözümü gelir.
Evet, aynen öyle oluyor.
Bu matematikçilerin çok sık bildiği bir şey. Yani onun için büyük matematikçiler bu ilham ve sezgisel bilgi. İlham demiyorlar da sezgisel bilgiye çok değer verirler. Yazarlar da öyle. Yani müzisyenler de öyle. Büyük müzisyenler de kendi oluşturdukları bestelerin ilahi bir kaynaktan, evrensel bir titreşimden geldiğini söylerler. Bu sezgisel bilgi tabii en blok gelir. Yani hepsi bir bütün olarak kafanızın içine iner. Dolayısıyla bunu sonradan bilinçli olarak yazıya yazmanız bazen yapıyı bozabilir.
Tasarlanmış yani, bir şey olmadığını hissediyorsunuz yani. Onu dediğiniz evet, çok güzel anlattınız. Evet. Blok olarak iniyor. Çok
ona
enteresan.
En blok deniyor. Bütün her şey. Yani bütünüyle böyle veri, data kafanızın içine iner. Nereye iner? Beynin sağ yarısına iner. Çünkü beynimizin sağ yarısı holistiktir, bütüncüldür. Bilgiye bütün olarak bakar.
Evet.
Ve sağ yarının dili yoktur. Bizim beynimizin sol tarafı konuşur. Kafanızın içine sezgisel ilhamla sağ tarafa inen bilgiyi konuşturmak ya da yazmak için beynimizin sol tarafına götürürken orada veri kaybı olur. Hani olur ya, bazen hissedersiniz bir şeyi. Ben bunu çözdüm. Evet, bu böyledir. Fakat dile getirmekte zorlanırsınız. O çünkü sağ beyninize inmiştir. Bütüncül onu sola çık. Sol beyninize, büyük beyin bileşkesi corpus callosum'la 200 milyon bağlantıyla dil bölgesine göndermek, dillendirmek, kelimelere, seslere, cümlelere çevirmek gerekiyor. O da tabii ne oluyor? Bilgi kaybına neden oluyor. Aynı hissettiğinizi anlatamıyorsunuz. Ama büyük yazarlar ne yapıyorlar? İlhamla gelen bilgiyi yarı trans durumunda, yarı bilinçli durumunda, yani böyle çok farkındalığı olmadan yarı trans durumunda beste yapma, yazı yazma, akışkan şekilde yaptıkları zaman o kayıplar azalabiliyor. Doğru.
Tabii yani ben size bu soruyu sorarken, hani dediniz ya ben de yazan biriyim diye tevazu göstererek, ben bu soruyu sorarken zaten size sadece bir beyin uzmanı olarak değil, aynı zamanda damdan düşen olarak da sordum. Çünkü bu süreçleri yaşayan birisiniz muhtemelen. Acaba bir ortaklık var mıdır gerçekten? Mesela üreten insanlar için herkesin farklı anlamlarda ilhamla, bilgiyle buluşma şeyi var mutlaka. Bunu bir standartize edemeyiz ama o mayaladığımız bilgi dedik ya hocam, hani bir şeyi tasarladık, attık kenara. Artık baş edemiyoruz o bilgiyle ya da bir yere götüremiyoruz onu. Bir süre sonra geliyor. Ben mesela yürüyüş yaparken, yürürken geliyor. Yürümekle beyinsel faaliyet ya da yaratıcılık arasında bir bağ var mıdır?
Tabii tabii, yürüme şeyi var. Peripatetik filozoflar vardır bilirsiniz antik çağda. Yani peripatetikler yürürken felsefe yapan filozoflar.
O kelimeyi duymadım, o kavramı sizden duydum.
Bu şeyde de kullanılıyor. Yürüme psikolojisi ve psikoterapide de kullanılıyor. Yani psikologla danışanı oturarak sohbet etmiyorlar da yürürken sohbet ediyorlar.
Aa, çok güzel.
Daha etkili olduğu, daha sempatik olduğu gösterilmiş bunun. Bunun bir psikolojik ekol olarak da yayılıyor. Yine bilirsiniz işte bu büyük Einstein ve diğerleri de yürüyerek sohbet etmeyi severlerdi diğer bilim insanlarıyla. Yani şöyle, bizim yürümemiz aslında çok ilginç bir şey. Yürüme, adımlama dediğimiz şey beyinde dopamin dediğimiz yaratıcı molekülü arttırıyor.
Çok ilginç.
Dopamin dediğimiz kimyasal güzel gördüğümüz her şeyin yenilik arayışı yapan bir beyin kimyasalı. Yani gördüğünüz güzel bir sanat eseri, gördüğünüz bir güzel müzik, gördüğünüz bir çevre düzen, güzel bir çevre düzenlemesi ya da aklınıza gelen güzel bir resim, tablo, hepsi dopaminin yaratıcılığının ürünü aslında, beyindeki kimyasalın oluşturduğu bir yaratıcılık. Dolayısıyla yürüme bunu arttırır. Yani yürüme bu kimyasalı arttırdığı için dışa dönüklük, enerji yaratır. Bu dopamin dediğimiz kimyasalı artınca sadece bacakların yürümesiyle alakalı değil, zihinsel yürüme de ortaya çıkar. Bilişsel yürüme, akılsal yürüme de ortaya çıkar.
Çok güzel.
Hatta bununla ilgili şöyle bir düşünce vardır. Hani bizim anlatılır ya, biyolojide Afrika'dan çıktık işte ilk olarak, kuzeye doğru yayıldık dünyaya diye. Yani genetik Havva ve genetik Adem diye metaforik olarak benzetilir. Orada Afrika'dan çıkışının sebebi şuna bağlanır. Etten alınan besinlerle vücutta dopamin arttı. Yani dopamin mekanizmaları ve dopaminin öncülleri arttı. Beyinde dopamin arttı. Dopamin de insanı iki şekilde yürüttü. Bir, Afrika'dan yani Sahra altından kuzeye, işte Mezopotamya'ya, işte Altın Hilal'e, Anadolu'ya, Anadolu'dan Avrupa'ya ve Sibirya tarafına ya da Güneydoğu Asya'ya yaydı. Bacakları yürüyerek, yürüterek dopamin. Aynı zamanda da bilişsel olarak, zihinsel olarak da canlandırdı. İşte 35 bin, 40 bin yıl önce mağara resimleri, sanat eserleri ortaya çıktı. Yani hem bilişi zenginleştirdi, üretti sanat eserlerini, yazıyı, dili, işte kültürü. Ama aynı zamanda da insanı göç ettirdi ve tüm dünyaya yaydı diye söylenir.
O zaman
yani bu biyolojik bir biyolojik bir argüman, yani kanıtları çok güçlü.
O zaman metaforik olarak Allah insana işte bu noktada yürü ya kulum dedi diyebilir miyiz?
Evet, aynen, yürü ya kulumu. Çünkü şöyle, bacakları elbette dopamin yürütmüyor ama dopamin artınca beyinde şunu yapıyor: merak duygusu. Bir yenilik arayışı, yeniliğe açık olma.
Da motive ediyor.
Ve keşfetme arzusunu oluşturuyor. Yani biz şimdi Mars'ı niye keşfediyoruz? Mars'a niye gidiyoruz? Sonda gönderiyoruz ki. Tamamen bu bizim merakımızdan kaynaklanan bir şey. Yani belki uzun vadeli, yok dünyaya bir şey gelir, katastrof olur, dünya yıkılır, Mars'a göç ederiz ama insanlar uzun vadeli tehlikeler için kısa vadede tedbir almazlar. Başına geldiği zaman ona yönelirler. Dolayısıyla şu anki Mars'a gidişimiz ya da uzaya yolculuğumuz tam olarak merakla alakalı. Bu dopamin artışı aynı zamanda çok ilginçtir. Yani yaklaşık 18 ile 35 yaş arası çok yüksek beynimizde.
Evet.
Bunun da doğurduğu şey şu: bütün büyük bilim insanları, bütün büyük yazarlar, sanatçılar, müzisyenler, ressamlar en iyi eserlerini ya da ilk önemli eserlerini bu yaşlar arası verirler. Mesela büyük matematikçiler, Gauss ve diğerlerini hatırlayınız. Hepsinin keşif yaşı, en büyük keşif yaşı 20-21 yaştır matematikçilerde. Hatta daha çocuk yaşta keşfedenler bile vardır yeni matematik teorileri. Fermat da öyle mesela. Bir ara ben bu kuantum fizikçileri vardır, meşhur kuantum fiziğinin babaları. Onların ilk keşifleri yaptığı yaşları hesaplayarak bir ortalama buldum. Kuantum fiziğinin de en iyi verimli yaşı mesela 35 yaş. Mesela Einstein ilk teorisini 25 yaşında ortaya atmış. Yani bu müthiş bir şey, 25 yaş.
Çok doğru. Fakat bir 40 meselesi de var sanki hocam, değil mi? Mesela 40'ta bir dünya ile ilgili bir algı mı, perspektif mi değişiyor? Yani 40 bir olgunluk, bilgelik çağı gibi. Mesela ben kendimde çok farkındalık kazandım 40 yaş itibarıyla. Çok farklı bir boyuta girdiğimi düşünüyorum. 40
Doğru.
yaşında da hani o biraz daha bilge beyine mi adım atıyoruz? Öyle bir durum var mı?
Öyle bir durum var, evet. Çünkü yani şöyle, bu beynin heyecanlanımsal meraklı dönemi var. Tabii merak her yöne olabiliyor. Bir konuya yoğun uzun süre, tabii bu kişilikle ve mizaçla da alakalı. Ama yaklaşık 35-40'tan sonra gerçekten bir olgunluk dönemi oluşabiliyor. Giderek daha çok kristalize zeka, dinsel zeka daha oturaklı hale geliyor. Derinlemesine öğrenme daha kolay hale geliyor. Yani erken yaşlarda oradan buradan şuradan parçalı parçalı öğrendiğimiz şeyleri daha da ilişkili hale getirip daha derinleme bir öğrenme durumuna çeviriyor insan zihni. Onun için zaten 45-50-60'tan sonra da bilgelik ortaya çıkıyor. Yani birçok alanda disiplinler arası bilgiye sahip olma. Hem diyelim ki sizin işte nörobilime, bir sinir bilimi bilgisine sahip olma, müzik bilgisine, siyasete, felsefeye, müziğe, yani bunları ilişkilendirerek bir yorum yapabilme becerisi ya da değerlendirme becerisi kazanabiliyorsunuz. O zaman da bilgelik dediğimiz durum ortaya çıkıyor.
Şimdi beyinle yani, ilgili, özür dilerim, bitirdiniz zannettim. Buyurun devam.
Yok, lütfen siz buyurun.
Beyinle ilgili araştırmalar, ilk bulgular genellikle tabii ki, yani benim bildiğim kadarıyla bu işte Fransa'da ihtilal döneminde işte giyotinle kesilen kafalar var. Suçlu zihinler, yani suçlu beyinler incelenerek ilk verilere ulaşıldığı için sanırım elde edilen ilk beyin plastisitesi ya da şekli genelde suçlu beyinlerle mi ya da hükümlü mahkum beyinleriyle mi elde ediliyor ilk olarak?
Yok, aslında şöyle bir durum var. Yani beyin uzun yıllar sinir bilimi şeyden uzak kalıyor. Beyin araştırmalarından uzak kalıyor. Hı-hı. Çünkü antik çağdan, Mısır'dan beri gelen bir gelenek var. Gelenek, Galen dediğimiz bizim Bergama, İzmir Bergamalı Galen'e kadar tıp doktoru şöyle geliyor. Esas vücudun yönetici organı kalp.
Evet.
Çünkü heyecanlanınca kalbimiz atıyor. Üzülünce kalbimiz farklı atıyor. Beyin uzun süre unutuluyor. 1560'lara kadar ya da 1514'lerden sonra beyni anlamaya başlıyoruz. Yani o dönemde ortaya çıkan sinir biliminin babaları var. Ölüler üzerinde otopsi yapıyorlar. Bunlar tıp doktorları. Aynı zamanda çok iyi anatomiciler, çok iyi otopsiciler. Aynı zamanda tıp doktoru. İşte Andrea Vesalius var, Thomas Willis var. Birçok böyle kişi var. O sizin dediğiniz ölenler üzerine araştırma yapanlar doğrudur. Bunlar içerisinde çok ilginç öyküler var. Özellikle kriyotinle kafası kesilmiş kişileri araştıranlardan bir tanesi mesela Galvani. Bu Galvanik piller dediğimiz pili bulan, elektrikle de uğraşan ve insan canlılığının, biyolojik canlılığının ya da hareket etmemizin beyinden kaynaklanan elektrik akımlarından olduğunu ilk ortaya atan kişi Luigi Galvani.
Evet.
Yaklaşık 1700'lerde bu işi tespit ediyor. Kurbağa bacaklarına elektrik vererek hareketi ortaya çıkarıyor. Diyor ki kalpten değil, bu iş beyinden elektrikli oluyor. Uzun süre tabii Galvani dışlanıyor. Fakat Galvanilerin ailesi çok ilginç, sizin dediğiniz gibi. Bir de onun kardeşi var, Aldini. O da dediğiniz gibi giyotinle kesilmiş kafalara elektrik vererek göz kırpma hareketleri ve diğer hareketleri oluşturmaya çalışıyor. Yani böyle garip bir durum söz konusu. Hatta da şunu söyleyeyim, bu çoğu kişi tarafından bilinmez. Mesela Galvani'nin ve Aldini'nin bu beyin araştırmalarında kesilen, giyotinle kesilen kafalara elektrik vermeleri ve kurbağa bacağını elektrikle hareket ettirmeleri neyi doğurdu zamanın ruhunda? Frankenstein romanını doğurdu. Frankenstein romanında ne var? Vücudun farklı bedenlerden parçaları toplanır, değil mi? Bir araya getirilir, dikilir.
Evet.
Sonra yıldırımdan alınan elektrikle, ki o dönemde yaklaşık bir 30-40 yıl önce bu Galvani ve Aldina ailesi biyolojik canlılığın elektrikle, yani beynin elektrikle kaslara hareketsizliği teorisini öne sürmüştü. Sonradan yıldırımla elektrik alınır, parotenerle o bileştirilmiş bedene verilir ve Frankenstein ortaya çıkar. Aslında Mary Shelley'nin kaleme aldığı Frankenstein, ki 1820 ya da 18 o civarlarda yazılmıştı diye yanlış hatırlamıyorsam, Frankenstein romanın esin kaynağı önceki sinir bilim çalışmaları. Yani zamanın ruhu bu bilim kurgu romanını yazmasına vesile olmuş Mary Shelley'nin.
Kesinlikle. Şimdi aslında önümde benim sizinle ortak hazırlanmış, departmanınızla ortak hazırlanmış sorular var. Fakat ben bunlara başlıyorum, bir türlü bitiremiyorum. Çünkü hakkınızı helal edin demek istiyorum her şeyden önce. Çünkü sohbetin gittiği yere, yani beynimin normal işleyiş tarzıyla sohbetin gittiği yere gitmeye çalışıyorum. Bilmiyorum, yanlış mı yapıyorum?
Yok, açıkçası ben de ona açığım. Yani sonuçta burada önemli olan zaman sınırını çok aşmamak. Sizin açınızdan zamanını çok almamak diğer konukların ve dinleyicilerin. Yoksa sinir bilimin felsefesi var, sosyolojisi var, insan davranışı var, psikolojisi var, hastalıkları var.
Çok detaylı olarak.
Böyle evet. Esnek konuşmak dinleyiciler açısından da bence eğlencelidir. Çünkü çoğu insan az önce konuştuğumuz konuların kaynağını bilmiyordu.
Kesinlikle.
Yani Frankenstein filmini izliyorlar, kitabını okuyorlar ama o kitapların yazılmasına bir de neden olan zamanın ruhu var. Bu ruh da mesela sizin hemen bizzat çok akıllıca dikkat çektiğimiz üzere aslında tamamen beyin araştırmalarından gelmiş.
Estağfurullah. Hocam bugün de bizzat benim ve dinleyicilerimizin beyin plastisitesine bile diyemedim. Katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Heyecanlı yepyeni bir çarşambada buluşmak üzere diyerek uğurlayalım sizi.
Teşekkür ederim Hakan Bey'im. Size de iyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bir konuda da beyin plastiğini ele alırız.
Tabii.
Plastisite demek zor olsa da plastik.
Plastisite söyledim.
Ben ona oyun hamuru diyorum. Yani
harika.
Oyun hamuru.
Harika. Görüşmek dileğiyle hocam.
Tekrar,
saygılar.
Hoşçakalın, iyi dinleyelim.
Çok teşekkürler. Sağ olun.